Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş Getiren. Bir iftar sohbetinde, Ramazan sohbetinde daha birlikteyiz. Bugün güzel bir konuyu inşallah konuşacağız. Gençlik ve din konusunu. Kiminle konuşacağız? Lütfi Arslan'la konuşacağız. Lütfi Arslan, neden Lütfi Arslan'da? Lütfi Arslan gençliğinden beri, şimdi de genç, orta yaş gençliğini yaşıyor. Gençliğinden beri bu meselenin içinde, gençliğin bir değerler dünyası olması zaruretini bilen, ona çaba sarf eden, gençliğin bir davası, bir derdi, hatta Lütfi Bey kardeşimin çok özel bir vurgusudur. Dert sahibi olmak, o dert sahibi olmak, dava sahibi olmak, mesele sahibi olmak anlamlarına da geliyor. İlgilenen bir dostum, kardeşim, babası benim İslam Enstitüsü'nden sınıf arkadaşım. Babasıyla sınıf arkadaşıyız, kendisiyle dava arkadaşıyız. Halen Medeniyet Üniversitesi'nde genel sekreter olarak ve öğretim üyesi olarak hizmet veriyor. Ama bu konuyu Lütfi Bey kardeşimle konuşmamızın bir başka gerekçesi daha var. Genç ismiyle bir dergi çıkardı Lütfi Bey. Genç ismiyle halen 10. yılını mı doldurdu?
Doldurduk abi.
10. yılını doldurdu. Tam da böyle bir dertle yola çıktı Genç Dergisi. Ve bir genç dili yakalamaya yönelik, belli değerler adına genç dili yakalayabilir miyiz? Böyle bir genç dili duyarlılığını kendi toplum zeminimize taşıyabilir miyiz düşüncesiyle yola çıktı. Çok da iyi gidiyor. Genç Dergisi tanımayan varsa tanısın derim buradan. Yani hakikaten her türlü gençlik yönelişinin dilini bulmaya ve oraya pozitif, müsbet değerler taşımaya çalışan bir dergi. Ve işte yürüyor dergi. Onun halen baş danışmanı mı desem ya da
yazıyoruz abi,
yazıları çıkıyor. Evet, yani bu kısa tanıtımdan sonra hoş geldin diyebilirim Lütfi kardeşime.
Hoş bulduk, sefa bulduk.
Hoş geldin, nasılsın, iyisin inşallah.
Teşekkür ederim, sizler de iyisiniz.
Ramazanınız mübarek olsun.
Cümlemizin efendim.
Evet, istersen şuradan başlayalım. Yani gençlik ve manevi değerler dediğimizde, yani kimlik dediğimizde, din dediğimizde neler konuşabiliriz? Hani zaman zaman araştırmalar da yapılıyor. Eminim ki sana da ulaşmıştır.
Evet.
Yani gençliğin moral değerlerle ilişkisi vesaire. Mesela değerler eğitimi diye bir konu var malum. Yani bunların hepsi bir yerde ya da işte etik değerler dediğimiz hemen hemen her meslekte aranan bir adı etik ama işte ahlak, manevi değer şeyleri. Ne diyebiliriz? Neler var o alanda gözlemlediğin, işte dergide mesela gündeme aldığınız Genç Dergisi'nde neler var? Oradan bir genel değerlendirme yapalım inşallah.
Çok teşekkür ediyorum Ahmet abicim. Evet. Ben de Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicilerini sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Tabii gençlik mevzusu çok derin bir mevzu. Bizim de özellikle çok ilgi duyduğumuz bir mevzu. Bunun böyle ilgi duyulması gerekiyor mu, onu da ayrıca düşünmek lazım abi. Çünkü gençlerin belki de en çok hoşuna gitmeyen hususlardan bir tanesi böyle bir
onu da konuşalım.
İlgi merkezi olmak yani.
Evet, onu
aslında
da konuşalım.
Evet, belki ayrı bir kategori olarak onu almak da belki bizim modern kapitalizmin, tüketim toplumunun bize dayattığı bir şey olabilir. Çünkü kapitalizm satmak için farklı yaş gruplarına, farklı efendim kategorilere ihtiyaç duyuyor ki onlara yönelik üretimler yapsın ya da tüketim objesi olarak onları bir yerde konuşlandırsın. Bu bağlamda da gençlerin doğrusu çok ilgi odağı olmak istememekle beraber 3N ile tarif edilebilecek bir aslında şeyi var. Kavram çerçevesi var. Hı hı. Bunlar çok böyle olumlu şeyler değil ama birisi nihilizmdir. Hı hı. Bir tanesi narsizmdir. Bir tanesi de neme lazımcılıktır.
Şimdi üçünün de aslında bir moral değer açısından bir anlamı var.
Kesinlikle
biraz
anlamlar.
Da negatif anlamı var.
Kesinlikle
anlamı. Bir neye de biz katalım. Negatif anlamı var.
Bu üçü de negatif aslında. Evet. Nihilizm dediğimiz şey ya da narsizm dediğimiz şey, bunlar hepsi aslında batı kavramı olarak bize ithal edilmiş şeyler. Bunlarla bir gençlerimizi tarif ediyor olmak aslında hatta zaten bir durumu vehametinde gösteriyor bir tarafından baktığınız zaman. Fakat bu narsizm özellikle Ahmet abi, yani kişinin kendisini böyle bir
sevmesi,
öz bencilik ya da işte
kendine tapınmak gibi
evet işte o suyun aksinde kendini görüp de düşüp ölen, işte hayran olan, aşık olan o karakterin aslında isminden çıkmış bir şey. Bunun hani böyle bir tespitten daha ziyade bir çözüm önerisi olarak da bizim Genç Dergisi'nden de bahsettiniz. Ya da bizim gençlik çalışmaları, gönüllülük çalışmalarında. Mesela bunu biz bir tespit olarak ele almanın ötesinde. Ya bunlar böyledirler. Ne yapılabilir tarzında. Demek ki bunların biricikliğini, özel oluşunu, yani kendilerini böyle önemseyişlerini dikkate almak lazım diye biz bir tespit olarak aldık. Hemen. Yani dedik ki ya bunlar demek kendilerini seviyorlar. Bu aksi bir şey değil. Olumsuz bir şey de değil. Çünkü insanda egoizm esastır, öyle biliyoruz. Böyle bir şeyi her dönem insanlar yaşamışlardır ama medyanın sen bir tanesin, sen özelsin şeklindeki böyle yönlendirmelerinin ya da öne çıkartmalarının ortaya çıkarttığı amorf, şişirilmiş bir kişilik var. Bunun biz acaba nasıl önünü alabiliriz? Buradan yola çıkarak bir şey yapabilir miyiz? Yönlendirme yapabilir miyiz diye düşündük doğrusu.
Evet.
Amorf kişiliğin, yani o narsist kişiliğin tüketim toplumu açısından bir anlamı var. Çünkü bir tüketim objesi olarak o gencin nerede olursa olsun özelliğinin öne çıkarılıyor oluşu, işte ilginç bir şekilde aynı tip şeyleri giyen, aynı şeylere izleyen, aynı şeylere gülen, aynı efendim hayat tarzı içerisinde sürüklenen ama buna rağmen kendini özel hisseden bir genç tipinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamış. Şimdi bunlara yönelik biz şu soruyu sorduk en başından beri. Niye artı birsin bu dünyada?
Hı hı.
Yani bizim en önemli sorumuz budur. Hatta bazen gittiğimiz geldiğimiz yerlerde sen niye geliyorsun abi diye soruyor. Ben diyorum bu soruyu sormak için geliyorum.
Hı hı.
Nedir bu soru? Yani bu kadar insan içerisinde Cenab-ı Hak seni niye artı bir olarak yarattı? Çünkü onun günümüzde gençlik profili açısından bir anlamı var. Ben diyor özelim diyor, biriciyim diyor, bir taneyim diyor. Peki bunun niye böyle olduğunu sen kendine izah edebiliyor musun? Oradan yola çıkarak işte bir belki kendisini tanıması noktasında bir efendim anlam dünyasına onu çekmeye çalışıyoruz.
Bu üç madde bütün gençliği kapsayacak bir tanımlamaya imkan veriyor mu? Onu da bakmak lazım.
Tabii muhakkak abi. Yani şimdi biz genel bir profil çizmeye çalışıyoruz ama belki bu genel profiller de hem gençlerin istemediği bir şeydir. Çünkü onlar özel hissetmek istiyorlar kendilerini. Hem de işte bu dediğim biraz önceki modern toplumun bizi ittiği bir çıkmaz da olabilir. Herkesi tek tek almak lazım belki birey olarak. Ama ben hepsinden, bu üç özellikten de kısmen de olsa nasibinin olduğunu düşünüyorum hepsini. Hı-hı. Bir diğer boyut nihilizmdir. Hiççilik yani. Bir anlam boşluğu, herhangi bir şeye anlam atfedememe. Niye var ki? Niye varım ki? Niye yarattı ki beni? Hı-hı. Gibi böyle birazcık hani bizim için de sakıncalı sayılabilecek ama belki de tam
ama anlamak lazım.
Anlamak
varsa bu
anlamı bulabileceği de bir aslında belki soru zinciri abi bu.
Yani o soruya cevap bulduğunda da belki mutmain olacak.
Kesinlikle evet. Ya o anlam dünyasını bu anlamda fark etmek. Diğeri de neme lazımcılık. Yani yani bu dünyayı biz mi kurtaracağız? Bu biraz da belki kuşakla alakalı da bir şey abi. Hani hep o depolitizasyon sürecinden bahsediyoruz ya 80 sonrası.
Evet.
Babalar dava yorgunu, dava yüküyle o kadar omuzları çökmüş ki çocuklarına aman oğlum siz okuyun.
şey yapın edin falan tarzında.
Bir de belki yani bir takım dava türü şeylerin sonuçsuz kaldığını falan görüyor. Evet. Ya da ahlaki zaaflar görüyor. O dava için yola çıkanlar da ahlaki zaaflar, ben bu mu olacağım gibi.
Kesinlikle. Evet. Abi bir de ben orada da şöyle çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Çok iyi okumalar yaptığını düşünüyorum gençlerin.
Evet.
O kadar iyi okuyorlar ki aslında. Yani okuma derken.
onu yani açalım.
Bu literal anlamda da okumadır.
Hı hı.
Yani kelime anlamıyla. Çünkü en çok okuyan yaş grubu yine gençler yani. Gençler okumuyor şeklindeki bir ifade yanlış bir ifade aslında. Gençler
şimdi
okuyorlar.
Fuara gittiğinizde en çok genç bir profil görüyorsunuz.
Evet, TÜYAP kitap fuarları bu anlamda gerçekten çok ciddi bir Türkiye fotoğrafıdır yani.
Hatta ben bir fuardan girdim içeri bir imza günü için. Bir şey gördüm, dedim ki Tayyip Bey bu profili görmeli. Yani Türkiye profili bu yani.
Kesinlikle abi, kesinlikle. Evet. Yani özellikle şimdi bir takım dergiler çıkmaya başladı Ahmet abi. Siz de dergicisiniz. Biz de sizin yanınızda dergiciliği hasbelkader öğrenmeye çalıştık. Yüz bine bali satışlara, bayi satışlara Ahmet abi.
Evet, evet.
Ve isimleri kafa, öküz, ot, hayvan. Yani isimleri bak, sadece isimlere bakmak bile bu dergilerin yani muhtevası
hakkında. Bayi satışı dediğiniz önemli biraz. Belki dinleyiciye şey yapmak lazım. Yani bayiye ulaşıyor dergi, gidiyor parasını verip satın alıyor. Evet. Yani bir dergi alma iradesini ortaya koyuyor.
Çok önemli bir şey.
Evet.
Ve yüz binlerden bahsediyoruz rakam olarak. Ve peki içerikte ne var diye baktığınız zaman.
İşte öküz var.
Evet. Hayvan var, ot var.
Ot var.
Ve
evet.
Burada da abi çok ilginç bir şeydir. Instagram diye bir platform var.
Evet.
O dergiler Instagram dergileri. Yani nasıl? Resim var, altında çok vurucu, romantik biraz da. Belki sizi biraz daha böyle şairane, hani bir dünyaya çekecek. Biraz isyan kokan, biraz muzip belki. Biraz efendim o şey dünyadan, romantik dünyadan esintiler taşıyan böyle vurucu ifadeler, şairane ifadeler. Böyle kartpostal tarzı, Instagram tarzı dergilerle tarihin çöp tenekesine atılmış ideolojilerin hala işte bir takım şeylerinin, öncülerinin böyle yaldızlanmaya çalışıldığı muhtevalar üretiliyor. Şimdi bu muhtevalara baktığınız zaman ya bu insanların yani şey yapmaya çalıştıkları işte 70'li yıllarda aslında 3 tane genç mesela.
Hmm.
Ya da diyelim onların şairleri işte hakikaten tarihin arka çöplüğüne atılmış insanlar diye bakıyorsunuz ama bunların bu şekilde pazarlanıyor oluşu. Mesela Che Guevara'nın mesela bir kapitalizm ögesi olarak pazarlanıyor oluşu. Yani sonuca ulaşmayacağını kesinlikle bildiğiniz bir şey. Ama bir taraftan da satıyor.
Evet.
Bir romantizm, bir tüketim objesi olarak o böyle bu çocuklara pazarlanıyor. Şimdi buradan şöyle bir şey çıkıyor. Hem nihilist, hem narsist, hem de neme lazımcı. Ne peki buradaki? Ya bu üçü neye tekabül ediyor? Anı yaşayan, çok ilerisini düşünmeyen, bu tür düşüncelerin kendisini efendim hayattan kopartacağını, hazdan ve hızdan kopacağını düşünen böyle ilginç bir profil çıkıyor ortaya. Bundan hepimizin çocuğunun ya da hepimizin muhatap olduğu gençlerin böyle bir parça payının olduğunu düşünebiliyoruz. Burada abi hemen belki tamamlanması gereken resmin bir parçası da teknolojidir. Teknoloji tam da bu profile uygun aslında vasıtalar ve mecralar sunuyor gençlere. Yani sürekli böyle sosyal medyalarda vakit geçiren sanal kimliklerle dünyadan kopan ve fakat apayrı bir evrende yaşayan tipler var şimdi ortada. Bunlar dediğimiz gibi dünyayı kurtarma derdi içerisinde değiller. Kendilerine ait bir konforun, özel alanın belki konforunu sürdürüyorlar. Diğer taraftan da anı yaşamak noktasında bir şeyler çaba içerisinde.
Yani oldukça negatif bir profil çıktı ortaya, bir portre
çıktı. Ben bunun realist olduğunu düşünüyorum.
Realist olabilir, doğru. Yani realist olması ile negatif olması arasında bir fark yok. Şöyle şey yapalım, şimdi Ramazan'ı yaşıyoruz. Mesela bu gençlik için Ramazan ne ifade ediyor? Yani oradaki şu iklim hani ne ifade ediyor diye sorsam mesela.
Yani bir kola şirketinin reklamından
Yola çıkarak Ahmet abi, yani kola şirketi Türkiye'de bir pazar payı sürekli tutmak, arttırmak evet. noktasında bir çabanın içerisinde.
Ramazan'da da var o.
O Ramazan'da da var. Evet. Ve gittikçe de dini böyle tonu, dini rengi artarak var artık yani. Dini temalar, mesajlar Ahmet abi, popüler kültürün malzemesi oldukça gençler bununla buluşacaklar. Ya o nokta çok karamsar değiliz.
Evet.
Çünkü popüler kültürün şu anda gençler bir numaralı hedefi.
Evet.
Popüler kültür dediğimizde satmaktan, çok yığınlara ulaşmaktan, kitlelere ulaşmaktan başka bir gayesi olmayan, bunun için her türlü sözü, sesi, nameyi kullanmaktan çekinmeyen, biraz böyle hani ağır kalmamış yüzünde diyebileceğimiz bir kültür tipidir yani. Her şeyi kullanabilir.
Şimdi mesela oruç var mı gençliğimizde? Ne kadar var?
Bu yaz aylarının uzunluğu içerisinde vardır muhtemelen, öyle ümit edelim. Ama zor, gerçekten zor yaz Ramazanları.
Yani zoru sen söylüyormuşsun gibi oldu. Ya gençleri açısından diyorsun herhalde.
Yani muhtemelen oruç tutan da vardır ama Türkiye'de hep bir şey yapılır.
Yani şöyle
Cuma
bir şey.
Oruç.
Onu evet, soracağım. Evet, yani evet. bir oran vardır.
Evet.
Lütfi'cim yani oran vardır. Yani mesela gençlerde oruç tutma oranı atıyorum %10 ya 20-50 neyse gibi.
Bu genel Türkiye ortalaması %90'ları buluyor değil mi abi, oruç tutuyorum
oruç
diyenler?
Oruç tutmada evet. %90'ları buluyor. Çünkü en çok evet. yani oruç ibadeti şey.
Ben o noktada o istatistiğin bizi çok yanıltacağını düşünüyorum. Şu anlamda düşünüyorum. Muhtemelen gençlerde de bu oran yani 70'i 80'i buluyordur. Fakat hani oruca kalkıp bir sahur, bir iftar yapıp da ondan sonra salanlar, yani o devamlılık 30 gün noktasında yani acaba
30 gün evet. belki sürdüremeyenler
evet,
vardır.
Orada biz %5'i 6'yı anca buluruz diye düşünüyorum.
Evet,
yani
evet.
o 30 günlük maraton, o performans genelimiz için de belki böyle bir şey geçerli. Hani devamlılık noktasında. Çünkü ona bakarsanız bütün araştırmalar Türk halkının kendini dindar olarak tanımladığını.
Evet.
Yani %70-80'lere oran namaz kıldığını.
Evet.
Şimdi hakikaten 5 vakit namaz kılmak nasıl bir günlük hayatın içerisinde bir zorluğa tekabül ediyor? Veya hele hele çalışan bir insan için ne kadar bir vaktini
ona göre organize
etmek gerektiğini gerektiriyor abi. Şimdi buradan baktığınız zaman namaz kılıyoruz tabii, kılıyoruz abi, vaktimiz yok ama mazeretlerimiz de çoksa eğer orada nasıl namaz kılınıyor onu bilmiyorum ben. Gençler için de böyle bir şey söz konusu olabilir. Yani karşı değiller, belki taraftarlar, belki o iklimden etkileniyorlar, tutuyorlar oruçta belki. Bir gün, iki gün, üç gün belki tutuyorlar ama devamlılık noktasında hani buna temadiyet diyorlar, o sürdürülebilirlik ne kadar mümkündür o birazcık. Çünkü irade abi dediğimiz şey bunlarda en son aranabilecek şey. Niye öyle diyorum? Öyle bir şey ki sosyal medya çocukları bunlar. Yani ve orada hiçbir görüntü, mesela iki dakikadan fazla bir görüntüye tahammülleri yok. Her şey böyle tat, kenara çekil. Tat, kenara çekil. Hemen bir başkasına geç. Yani yoğunlaş, derinleş. Burada bir fikir var. Bak bunu bir şekilde arttır. Böyle bir şey yok. Tadalım, hemen bir başkasına geçelim. Bu teknolojinin çocukları değil sadece bunlar. Çizgi filmlerle büyümüş nesillerin dramı bu. Yani 10 saniyeden fazla bir görüntü yok ki. Sürekli hareketli görüntüler. O görüntülerin içerisinde gençler bir şekilde şey yapmak istiyorlar. Yani sıkılıyor. Birisini dinlemek bile o kadar zor ki Ahmet abi, o yüzden.
Evet.
Yani işte o yüzden bu teknolojiyle bunlar buluşmuşlar veya bu teknoloji bunları üretmiş veya bunların aradığı teknoloji kendilerini bulmuş diye yorumda bulunabiliyoruz. Yani şey gibi Ahmet abi, instant kafe diyorlar şimdi. Yani hemen anında
anlık
anlık yani. Anlık yaşıyoruz, anlık görüyoruz, anlık değerlendiriyoruz ve anlık yaşıyoruz.
Evet.
Yani en önemli, en önemli vasıfları bu diyoruz.
Namazı sormakta zorlanıyorum sana.
Evet.
Ama yani bir yüzde, hadi 5-10 değil mi, bir rakam gene de vardır.
Ahmet abi ben teravihlerde,
peki, şunu sorayım
teravihlerde
sana.
Bir şey söyleyeyim Ahmet abi.
Evet.
Teravihlerde bu 20 meselesi ile 8 meselesi hani hep böyle tartışılır ya. Yani 20'de arkamızda
Genç yoktur diyor.
3 kişi 5 kişi kalmıştır abi. 20 kılı, 8 kılacağız arkadaşlar deyince yine bir %30'u ayrılır ama %70 kalır. Yani 3'te 2'si yine kalır.
Evet,
onlarla evet. 8 kılınır.
Evet.
Ama 20 ile 20'ye talip olan o noktada hakikaten çok azdır. Yani
şunu sorayım sana. İmam Hatip okullarına da gittin, sohbetler vesaire yaptın.
Evet.
Şimdi İmam Hatip okulları dinle daha iç içe bir okul, değil mi? Bu öğrenciler evet, evet, de evet. Öyle. Orada nasıl bu gençlik profili tahmin ediyorsun veya gözlemledin?
Evet. Abi o namaz meselesi, mescide gitmek meselesi gerçekten Allah razı olsun bizim de öyle hocalarımız vardı.
Evet.
Böyle bunu dert ederlerdi kendilerine. Ya namazınızı kıldınız mı evladım diye. Yine o tür birkaç kahraman hocanın vaziyet etmesiyle durma.
Gayretiyle.
Aynen öyle abi. Yani onlarla sanki biraz böyle aksi ömer buluyor gibi. O noktada Allah o hocalarımıza gerçekten sabır versin.
Mesela dindar gençlik diye bir ifade bizim şeyimize geçti. Siyasi literatürümüze de geçti. Dindar gençlik yetiştireceğiz tarzında da bir ifade var.
Yani abi biz o günlerde Genç Dergisi'nde bunu da tam böyle eleştiren bir kapak yaptık.
Ne yaptınız?
Dindar gençlik değil, tablet gençliği geliyor diye.
Eyvah.
Onda da gerçi muvaffak olamadık. Tabletler de şimdi çöpe atıldı ama
atıldı.
Tablet gençliği geliyor diye biz söyledik. Hatta bizim bir tane takke koyduk tabletin başına. Yani öyle bir kapağımız vardı. Tabletin başına takke koyduk. O tablet gençliği biraz işte bu teknolojinin belirleyiciliğinden kaynaklanan bir şey. Abi ben hakikaten bu biraz böyle abartılı sayabilir dinleyicilerimiz ama bana zaman zaman gençler ne yapıyorlar diye soruyorlar. Ben de diyorum ki gençler yapıyorlar. Ya ne demek yapıyorlar?
Yapmak
ne? Ne yapıyorlarsa yapıyorlar. Yani e-learning'deki devlet gibi yani.
Hmm.
Her şeyi elektronik yapıyorlar.
Hmm.
Oradalar yani.
Hmm.
Cihadı da orada yapıyorlar. Yapıyorlarsa eğer.
Hmm.
Şimdi okuyan, biraz dil bilen, birazcık böyle dünyayı da takip etmek gerektiğini hisseden gençler abi şu anda harıl harıl özellikle Amerikalı Müslüman bilim adamlarının ya da vaizlerin dünyayı dolaşıyor. Bunların vaazlarını çeviriyorlar.
Niye o? Onu ben de görüyorum, gözlemliyorum.
Evet.
Niye o cazip geliyor?
Abi burada işte o sizin hep böyle ifade ettiğiniz bizim yıllarca hakikaten kullandığımız o din dili dediğimiz şey. Bizim hoca profilimiz, tırnak içinde yerli ve milli hoca profilimiz maalesef bu yıllar boyunca İngilizce öğrensin bunlar, dil öğrensin diye hep bir şekilde beslenen gençlerimizin artık ne muhayyilesini ne de idrakini kuşatamıyor. Bunlar sözü de nükteyi de oralardan buluyorlar. Evet. Orada da ya bunların ne marifeti var? Sonuçta diyelim Numan Alihan. Amerikalı çok meşhur bir Pakistan kökenli.
Evet.
Arapçası var. Medrese desen medresede okumuş. İngilizce desen sular seller gibi böyle native konuşuyor. Seküler eğitim desen yine Amerikan üniversitelerinden mezun olmuş. Bir de onlar hakikaten teknolojinin üretildiği yerdeler. Bir yerde bir virüs çıkıyor. O virüste ilk muhatap olan bunlar. Cuma namazına çıkıyor. Diyorlar ki işte Snapchat diye bir şey çıktı diyorlar. Biz bunu duyana kadar o orada cuma namazında hutbede bunun yorumunu yapıyor.
Evet.
Bir şekilde bununla ilgili bir tavır geliştirmesi gerektiğini hissediyor. Hı-hı. Yani tam da o teknolojinin negatif etkilerine maruz insanlar. Bu da cezbediyor dolayısıyla gençleri. Niye bu gençler? Çünkü abi biz yıllar süren milli eğitim politikalarımız neticesinde İngilizceyi yarası yapmış, derdi yapmış çocuklar hepimiz.
Evet.
Biz
evet.
Millet olarak İngilizce
bir türlü,
öğrenemiyoruz.
Bir türlü konuşamıyoruz.
Ama İngilizce öğrenmenin gereğine de inanıyoruz.
Evet.
Dolayısıyla bir taraftan şöyle düşünüyor çocuk şimdi dindar gençlik olacak potansiyeldeki kardeşlerimiz. Ya hem diyor dinimi öğreniyorum hem İngilizce pratik yapıyorum. Gerçekten böyle şimdi yani.
Evet. Yani pratik bir faydası var.
Evet, pratik bir faydası var. Evet.
Peki dinledin diyelim ki o Amerika'daki Müslüman işte vaizler diyelim ki dinledin. Sence en orijinal geleni ne? Yani bizim gençliğimizin de ben bazen bizim evde de aynısını görüyorum.
Evet, evet.
Yani yani orijinal geleni ne? Yani Pakistanlı sonuçta doğudan gitmiş oraya falan. Niye Türkiye'deki insanın daha cazip buluyor Türkiye'deki genç insan onu?
Abi bizim dini yorumlarımız maalesef belli bazı klişelerin ötesine çıkmıyor. Yani orada mesela Numan Alihan'ın bakın şeyine. Yani işte bir mesela hurilerle ilgili kızların sormuş olduğu bir soru var mesela ona. O en çok izlenen videolardan bir tanesidir mesela. Ona vermiş olduğu, yapmış olduğu yorumlar, Kur'an'dan çıkartmış olduğu bir takım nükteler. Ve bunları yaparken de gerçekten o klasik bizim geleneksel damardan kopmayarak. Gerçekten bu çok önemli.
Bu da önemli.
Evet. O damardan hiçbir zaman kopmuyorlar. Gerçekten baktığınız zaman böyle bir heretik bir şey yok orada. Bir sapkın bir şey yok yani.
Sapkın bir şey yok.
Tamamen ana damara bağlı ve fakat bir
farklı boyut eklemiş.
Evet, bir akıl gayreti var. Yani aklı kullanma meselesi. Ya
bunu soranın adeta derdini anlayan.
Evet,
değil mi? O
evet.
Derde bu diyor, bu soruyu şunun için soruyor. Evet, ona evet. Cevap veren, evet, doyuran.
Evet.
Belki doyuran.
Mesela şöyle bir espri yapıyor. Diyor ki ya bu diyor soruyu diyor bana hiçbir kız gelip sormuyor diyor. Bir arkadaşım geldi bana şöyle bir şey sordu, hocam bunu cevaplar mısınız diyor diyor.
Evet.
Orada bir espriyle giriyor mesela.
Evet,
şimdi
evet.
Bu hakikaten cezbediyor. Bir de abi o İngilizce meselesi tabii. Yani native konuşan birisi.
Evet.
Dilin işte biz ona çok meftunuz maalesef. Genç
evet.
İngilizce çünkü hepimizin yarası yani.
Evet. Yani İmam Hatip gençliğinden de yola çıktık. Bu mesela son dönemde oldukça geniş bir kitle İmam Hatip'e geldi.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Yani belki farklı okulları da tercih edecek olanların yolu İmam Hatip'e çıktı. Dinle ilişkiyi sağlıklı kuracaklar mı bu çocuklar, ne dersin?
Abi tabii o öğretmen kalitesiyle, eğitim kalitesiyle çok yakından alakalı bir şey ama ben o noktada yine popüler bir algının, popüler bir dini hamasetin, bir tür heyecanın oraları etkilediğini düşünüyorum. Dolayısıyla hani kapısından girip çıksa bile etkilenir denebilecek o eskiden beri bir şey vardır. İmam Hatip'lere yönelik bir hüsnü zan vardır.
O var mıdır şimdi
o yüzden dersin? Devam ediyor Ahmet abi. Niye devam ediyor? Çünkü İmam Hatipliyim ben dediğiniz anda bir çocuğu bir kimliğe aslında ona bir kimlik vermiş oluyorsunuz. O kimlikten bakmaya başlıyor çocuk. Bunun eğer kendi içerisinde telifini yapabilirse bir dil geliştiriyor kendiliğinden. Yani o gencin dili
telifini
zaten.
Telifini yapabilirse diye
evet.
Bir şart koyuyor.
Orada da psikolojik şey çok önemli. İktidarın, devletin başındaki zatın ve dolayısıyla devletin, hükümetin, yönetimin buna mümasil tabii popüler medyanın böyle bir dili destekliyor olması. İşte Diriliş gibi diziler, işte Sultan Abdülhamit gibi işte bir takım dizilerin. Yani popüler kültür figürlerinin de bu noktada buna destek çıkıyor olması gençlerde bir şey oluşturuyor. Yani ha tamam bu yanlış değil, bak bizim de olduğumuz bir şey tarzında. Ben kendi kızımdan biliyorum abi, İmam Hatip son sınıfta. Normalde biz ona böyle bir takım şeyleri hani muhabbeti, merhameti öğretmeye çalışmışızdır ama mesela kinin de olacak. Ben böyle bir şeyi söylediğimi hatırlamıyorum. Fakat o başörtüsünü taktığı günden beri bunun olması gerektiğinin ve buna yönelik olumsuz bakışların nasıl def edilmesi gerektiğine dair dili geliştirmiş kendi içerisinde. Bunu gördüm yani.
Kin dili mi?
Demek kin dili değil ama abi. Biz ve onlar dili.
Ha, biz ve onlar dili.
Evet, ben farklıyım, onlar farklı. Bizi istemeyenler var. Ben istenmediğim yerde kendi tavrımı geliştirmek zorundayım. Bunun da bir psikolojik zemini de var, artık maddi zemini de var, kültürel zemini de yavaş yavaş oluşuyor. Dolayısıyla biz ve onlar şeklinde bir şey var.
Bunun faydalı olduğunu düşünüyor musun din algısında?
Ahmet abi biz bunun zaten acısını kendi İmam Hatip yıllarımızdan beri çekiyoruz.
Evet, evet.
Yani ben hep söylerim yani biz İngilizce tahsil yapılan bir okula geldiğimiz zaman yani iki tane İmam Hatip'le arkadaştık 80 kişi içerisinde.
Evet.
80 kişi içerisinde iki tane kumaş pantolon giyen ceketle kumaş pantolonla
evet.
Sınıfa giren iki arkadaştık yani. Biz onun yıllarca acısını çektik yani.
Evet,
biz
evet.
Dava için yetiştirilmiştik. Bizim dava diye bir derdimiz vardı. Bunlar kendilerine davanın ulaşması gereken ümmeti icabet, ümmeti davet gibi ulaşması gereken insanlardı. Onlarla aramızdaki ilişki hep bu bağlamdaydı. Ben bir insani ilişki kuramadım yıllarca yani.
Evet.
Hakikaten tamamen böyle bir Ya bir arkadaşın ya sonuçta. Başka şeyler de konuşabilirsin. Bir arkadaşımız da Boğaziçi Üniversitesi'ni gezmeye gittiğimizi hatırlıyorum. Orada bana şöyle bir soru sormuştu. Ya Lütfi'cim dedi, bu dedi, yani her şey mi dinle alakalı kardeşim dedi. Hmm. Mesela dedi, ben şu renkten, evet dedim, o renkten hoşlanma ya da hoşlanmama bile dinle alakalıdır. Bu bile dini bir konudur dedim. Ve orada o arkadaşla şeyimiz kopmuştu yani. Allah Allah.
Değerli dinleyiciler, Lütfi Arslan'la gençlik ve din konusunu konuşuyoruz. Bazen tebessüm ettirecek hadiselerle karşı karşıya kaldığımızı da görüyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz ama bugünkü sohbetimizin sonuna geldik. Şimdilik hayırlı iftarlar diliyoruz. Gençlik konusunda yeni değerlendirmelerle buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz efendim.